Ayrım 25.
Sayfa 286. Sana karşı ne diye saygı göstereyim? Hiç mi hiçbir şeycikler yapmadın? En iyisi şu Allah'ın belası tekeyi tabancayla vur, günlerimi zehir eden bu canavarı gebert, bak o zaman ölünceye kadar senin için nasıl dua ederim? Hem de sana en az makara gösterdiğim saygıyı gösteririm. Makar ise nereden baksan gerçekten kahraman. Bir kere bütün bilim dallarını öğrenmiş, şimdi de üstelik İngilizceyi su gibi ezberliyor. O her işten en az benim kadar anlar. Horoz ötüşlerinden bile ondan daha iyi anlayan yok. Sonracığıma Luşka'yı da kovdu. Sen ise budalalığına doyma. Tuttun karıyı kanadının altına aldın. Sonra Makar, can düşmanımız Timoşka'yı da bir kurşunda yere serdi. Davidov sabırsızlıkla, Allah aşkına şu kunduralarını çabuk giy, dedi. Ne oyalanıyorsun öyle? Şukar dede hala saman yığınının üzerindeydi. Oflayarak puflayarak dönüp duruyordu. Çarıklarımın bağlarını bağlıyorum, görmüyor musun? Diye homurdandı. Karanlıkta çarıkları bağlamak kolay mı? Aydınlığa çıksana. Ziyanı yok. Burada elimden geldiği kadar bağlamaya çalışırım. Ya işte böyle bir adamdır benim makaruşkacığım. Hem yalnız kendisi bir şeyler öğrenmeye çalışmıyor ki. Bana da öğretiyor. Neymiş sana öğrettikleri Makar'ın? Hiç. Öyle bir takım bilgiler işte. Belliydi ki Şukar işin ayrıntısına dalmak istemiyordu. İsteksiz bir tavırla devam etti. Dedim ya sana, çeşitli bilim dallarında çalışıyor diye. Anlamıyor musun? Şimdi de yabancı dilden bazı sözler öğreniyorum. Buna verdim kendimi. Ne dersin buna? Anlayamadım. Ne gibi yabancı sözler? Şukar dedenin bu sefer fena halde canı sıkıldı. Madem hiçbir şeye aklın ermiyor, ne sorup duruyorsun öyleyse? Sonra böyle usandırıcı sorulardan hiç hoşlanmadığını belli etmek için öfkeli öfkeli solumaya başladı. Davidov gülümsemeye devam ederek, ''Yabancı dil öğrenmek senin neyine? Kel başa şimşir tarak.'' dedi. ''Acele etsene sen.'' Şukar kızgın bir kedi gibi tısladı. ''Çabuk olacakmışım. Söylenecek laf mı sanki? İnsan yalnız üstünde pire ararken, bir de başkasının karısıyla gece kaçarken, kadının kocası da peşinden kovalarken, neredeyse yakalayacağı sırada acele etmeli. Hay Allah kahretsin, kamçımı bir türlü bulamıyorum. Şimdi elimde tutuyordum, yok oldu gitti. Sanki yer yarıldı da içine düştü. Elimde kamçı olmadan dışarı çıkmaya korkuyorum tekenin yüzünden. Hah, Allah'a şükür buldum. Kasketim nerede? Sen kasketimi gördün mü arkadaş Davido? Hay Allah, başımın ucundaydı. Kafam eski kalburdan beter oldu. Hiçbir şey aklımda kalmıyor ki. Hah, Allah'a şükür kasketimi de buldum. Şimdi iş ceketimi bulmaya kaldı. Onu da buldum mu hazırım demektir. Hay Allah, o uğursuz Trofim yok mu? Ceketimi samanın içine ayaklarıyla o gömmüştür. Şimdi işin yoksa geceye kadar ara. Ah, hatırladım, ceketimi eve bırakmıştım. Hem zaten bu sıcakta ceketi ne yapacağım? Buraya nereye getirecektim onu? Davidov kapıdan baktı. Ostronov'un faytona koşulmuş olan tayların dizginlerini taktığını, şefkatle hayvanları okşadığını, onlara alçak sesle bir şeyler fısıldadığını gördü. Bunun üzerine sert bir tavırla, ''Bak, Lukiç hayvanları arabaya koşmuş bile. Sen daha oyalanmaya devam edecek misin ihtiyar Oroz?'' diye bağırdı. Şukar dede yüksek sesle uzun uzun küfretti. ''Amma da ters kalkmışsın bugün, Allah kahretsin. Aslında kasabaya hiç gitmesem daha iyi olacak.'' Çünkü olup bitenler hayra alamet değil, bir uğursuzluktur gidiyor. Öyle değil mi? Sen de söyle. Bak demin kasketimi buldum. Şimdi tütün kesem ortadan kayboldu. Bütün bunlar iyiye mi işaret yani? Hiç de değil. Yolda başıma bir felaket gelecek. Başka türlü olmaz. Şu hale bak. Tütün kesesini bulamıyorum. Çatlasam da patlasam da bulamıyorum. Yoksa onu Trofim mi yuttu? Neyse, çok şükür buldum buldum. Şimdi tütün kesesi de yanımda. Eh, artık yola çıkabilirim. Şu yolculuğu yarına bıraksak olmaz mı? Bütün belirtiler kötü. Kutsal kitapta diyor ki, Matta'nın hangi bölümündeydi? Unuttum. Aman, hangisi olursa olsun, boş ver. İşte o bölümde boşuna, eğer yola çıkmaya hazırlandığın sırada, etrafta kötü belirtiler fark edersen, evinde otur, sakın dışarı ayak atayım deme, diye yazmamışlar. Şimdi sen karar ver arkadaş Davidov, sorumluluğu sana ait. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Davidov sert bir tavırla, ''Gideceksin dede, hem de hemen.'' dedi. Şu kar içini çeke çeke ama karşılık vermeden saman yığınının üzerinden sırt üstü aşağıya doğru kaya kaya indi. İhtiyarlara özgü bir yürüyüşle ayaklarını sürüyerek kırbacını yerde sürükleye sürükleye, bu arada karanlık bir köşeye sinmiş olan tekeye korkuyla bakarak kapıya doğru yürüdü. 17. Bölüm. Şu kar dedeye güç bela yolcu eden Davidov, pazar günü okula bir bayram havası vermek, bunun içinde neler yapılabileceğini yerinde incelemek üzere oraya gitmeye karar verdi. Ayrıca okulun baş öğretmeniyle görüşmek, okulun onarımı için ne çeşit ne kadar yapı malzemesine ihtiyaç olduğunu, onunla birlikte kabataslak hesaplamak, onarıma ne zaman başlanacağını kararlaştırmak istiyordu. Onarımı ders yılı başlayıncaya kadar bitirmek için tam zamanında yapmak gerekiyordu. Gramyeci Log'a geldiğinden beri iş bakımından en hareketli dönemin başlamak üzere olduğunu hissediyordu. Daha otları biçme işi bitmeden buğdayları toplama zamanı yaklaşmıştı. Kış buğdayının rengi her gün biraz daha koyulaşıyor, arpalar da hemen hemen buğdayla aynı zamanda boyatıyordu. Tarlaları gür ayrık otları bürümeye başlamıştı. Kişi malı olan incecik tarlaların yanında göz alabildiğine uzanan koloz malı, mısır ve ayçiçeği tarlaları zararlı otlarının ayıklanmasını bekliyor gibiydiler. Hasat neredeyse başlayacaktı. Ama daha önce birçok işlerin yapılması gerekiyordu. Köye elden geldiğince çok saman getirilmeli, harman için dövenler hazırlanmalıydı. Eskiden kulaklara ait olan ambarlarda ne varsa hepsini bir araya taşıma işini bir an önce sona erdirmeliydi. Ayrıca kolozda bulunan buharlı harman makinesini işleyecek duruma getirmek gerekiyordu. Bütün bu işlerin yanı sıra büyük küçük daha birçok iş Davidov'un omuzlarına yüklenmişti. Üstelik her iş aynı titizlikle, aynı uyanıklıkla yapılmalıydı. Davidov eski basamakları gıcırdata gıcırdata okulun geniş kapısına çıktı. Kapıda 10 yaşlarında yalın ayak gürbüz bir kız çocuğu duruyordu. Onu görünce hemen yana çekildi. Davidov şefkatli bir tavırla "Sen öğrenci misin yavrum?" diye sordu. Küçük kız alçak sesle "Evet." dedi. Sonra cesaretle aşağıdan yukarı Davidov'a baktı. "Sizin baş öğretmen nerede oturuyor?" "Baş öğretmen evde yok. Karısıyla bostandaki lahanaları sulamaya gittiler." "Gördün mü Aksili'yi? Okulda başka kimse yok mu?" "Bizim öğretmenimiz Lyudmila Sergeyevna var." "O ne yapıyor burada?" Küçük kız gülümsedi. "Dersleri zayıf olan çocukları çalıştırıyor. Her gün öğleden sonra buraya gelip topluyor onları." "Demek onlar da çalışkanlara yetişsinler diye uğraşıyor." Küçük kız başını salladı. Davidov bu işten hoşlandığını belli eden bir tavırla "Disiplin buna derler işte." deyip yarı karanlık koridora girdi. Uzun koridorun bir köşesinden çocuk sesleri duyuluyordu. Davidov acele etmeden boş sınıfları bir ev sahibi gözüyle inceleyerek yürüdü. Son odanın aralık kapısından yan yana bitiştirilmiş ön sıraların üzerine rahatça yerleşmiş olan 10 kadar küçük çocuğu, sonra yanlarındaki gencecik öğretmenlerini gördü. Orta boylu, zayıf, omuzları dar, sarı kıvırcık saçları kısa kesilmiş olan öğretmen de bir küçük kıza benziyordu. Davidov çoktandır herhangi bir okula ayak basmamıştı. Şimdi sınıfın kapısında güneşten solmuş kasketini sımsıkı tutmuş olarak dururken içinde tuhaf bir duygunun uyandığını seziyordu. Bu çok eskiden ta çocukluğunda okula karşı duyduğu saygıyla karışık tatlı bir heyecandı. Bunu içinde uyandıran şey çocukluğunun o uzak günleriyle ilgili anıların o sırada birden içinde uyanmasıydı. Çekingen bir tavırla kapıyı açtı. Boğazı kuruduğu için değil de laf olsun diye hafifçe öksürerek alçak sesle "Girebilir miyim?" diye sordu. İçeriden ince bir genç kız sesi duyuldu. "Giriniz." Öğretmen kapıya baktı. Hayretle kaşlarını kaldırdı. Girenin Davidov olduğunu fark edince utangaç bir tavırla "Buyurun." dedi. Davidov beceriksizce eğilerek selam verdi. "Günaydın. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Zaten yalnız bir dakika için geldim. Bir de bu son sınıfı gözden geçirmek istiyorum. Buraya okulun onarımı için geldim ama bekleyebilirim." Çocuklar ayağa kalkmışlardı. Davidov "Günaydın." deyince karmakarışık bir şekilde cevap verdiler. Davidov genç kıza bakarak Şu anda tıpkı eskiden okula bağış yapan o kalın kafalı sert zenginlere benziyorum. İşte kızcağızın ödünü patlattım. Kıpkırmızı oldu. Ne de münasebetsiz bir zamanda gelmişim, diye düşündü. Genç kız Davidov'a yaklaştı. Rica ederim içeri girin arkadaş Davidov. Birkaç dakika sonra dersiniz bitecek. Lütfen oturun, isterseniz Ivan Nikolayevich'i çağırtayım. O da kim? Bizim okulun baş öğretmeni Ivan Nikolayevich Şipin. Tanımıyor musunuz? Tanıyorum. Siz rahatsız olmayın. Ben beklerim. Siz dersteyken burada kalabilir miyim? Tabii kalabilirsiniz. Rica ederim. Buyurun oturun arkadaş Davidov. Genç kız Davidov'a bakıyor. Onunla konuşuyordu ama çekingenliğini bir türlü yenemiyordu. Utancından o kadar kızarmıştı ki boynu bile pembeleşmişti. Hele kulakları koyu kırmızı olmuştu. İşte Davidov'un hiç sevmediği şey de buydu. Dayanamıyordu buna. Böyle durumlardan hiç hoşlanmamasının sebebi vardı. Yüzü kızaran bir kadına bakınca nedense kendisi de kızarmaya başlıyor, her zaman da içinde bir utanç, bir huzursuzluk duyuyordu. Genç kızın kendisine gösterdiği iskemleye küçük bir masanın yanına oturdu. Genç kız ise pencereye doğru giderek çocuklara yazı yazdırmaya başladı. Her sözünü dura dura tekrar ediyordu. Annem yemek. Yazdınız mı çocuklar? Pişiriyor. Pişiriyor sözünden sonra bir nokta koyun. Tekrar ediyorum. Çocuklar cümleyi ikinci defa yazdıktan sonra merakla gözlerini Davidov'a diktiler. Davidov yapmacık bir ciddilikle parmaklarını bıyıklarını düzeltiyormuş gibi üst dudağının üzerinden geçirdi. Çocuklara da dostça göz kırptı. Çocuklar gülümsediler. Davidov'la aralarında ahbaplık kurulmak üzereydi. Ama öğretmen hemen başka bir cümleyi gene hecelere böle böle yazdırmaya başladı. Çocuklar da tekrar defterlerinin üzerine eğildiler. Güneş içindeki sınıfta toz kokusu ve boğuk bir hava vardı. Pencerelere yapışmış leylak ve akasya ağaçları hiç de serinlik vermiyordu. Dışarıda rüzgar yaprakları kımıldattıkça tertemiz tahtaların üzerinde güneşin ışınları da oynuyordu. Davidov kaşlarını çatarak hesap yapmaya başladı. En az 2 metreküp meşe tahtası almalı. Döşemelerin bazı tahtalarını değiştirmeli. Pencerelerin çerçeveleri şimdilik sağlam ama dıştaki çift pencerelerin çerçevelerine bir bakmalı. Bir sandık cam almalı. Bizim ambarda herhalde bir tek cam yoktur. Çocukların camları kırmamalarını istemek imkansız bir şey, doğrusu bu. Beyaza boyasak iyi olur. Acaba tavanları, duvarları, pencere çerçevelerini, kapıları boyamak için ne kadar boya gider? Bunu marangozlardan öğrenmeli. Kapı önündeki basamakları söküp yerine yenilerini koymalı. Kendi tahtalarımızla olur bu iş. İki söğüt kestik mi tamam. Bu onarım işi bize epey pahalıya patlayacak. Ahşap kömürlüğün damını da yeniden samanla kaplamalı. Burada dünya kadar iş var. Şu ambar işini bir bitirelim, bütün marangoz ekibini buraya gönderirim. Okulun damını da yeniden boyamalı. İyi ama parayı nereden bulacağım? Çatlarım patlarım, okul için gereken parayı gene bulurum. Doğrusu bu. Zaten patlayıp çatlamaya da gerek kalmayacak. Iskartaya çıkmış 2 öküz satarız. Böylece parayı buluruz. Bu öküzler yüzünden bölge yürütme komitesiyle epey çatışacağız ama ne yapalım? Başka türlü hiçbir şey elde edemeyiz. Öküzleri gizli gizli satmaya kalkarsam başıma bela gelir. Göze alacağım çatışmayı. Nesterenko beni bu işle hiç desteklemez mi acaba? Davidov cebinden not defterini çıkardı. Yazmaya başladı. Okul, tahta, çivi, cam bir sandık kadar, dam için Fransız boyası, yeşil renkte, badana için beyaz boya, tutkal. Kaşlarını çatmış son sözü yazıyordu ki, çiğnene çiğnene yumuşatılmış kağıttan yapılma mini mini nemli bir top, küçük bir borudan üflenerek yavaşça alnının ortasına çarptı. Derisine yapışıverdi. Davidov bunu hiç beklemiyordu. Ansızın irkildi. Hemen arkasından çocuklardan biri eliyle ağzını kapayarak fıkır fıkır güldü. Sıraların üstünde hafif gülüşmeler dalgalandı. Öğretmen sert bir tavırla ''Ne oluyor orada?'' diye bağırdı. Karşılığı ciddi bir sessizlik oldu. Davidov gülümseyerek alnındaki topu aldı, gözlerini çocuklarda gezdirdi. Sarışın, esmer, kızıl saçlı küçük başlar sıraların üzerine eğilmişti ama güneşten yanmış küçük ellerden hiçbiri tek harf yazamıyordu. ''Bitirdiniz mi çocuklar? Şimdi bir başka cümle yazalım.'' Davidov sabırla bekliyor, Gülen gözlerini sıraların üzerine eğilmiş küçük başlardan ayırmıyordu. En sonunda erkek çocuklardan biri ağır ağır gizlice başını kaldırdı. O zaman Davidov karşısında eski ahbabını gördü. Bu bir bahar günü kırda rastladığı Fedotko Uşakov'du. Çocuk gözlerini kısmış ona bakıyordu. Kırmızı dudakları ta kulaklarına kadar gerilmiş, bir türlü tutamadığı bir gülümseyişle ağzı açılmıştı. Davidov bu yaramaz küçük yüze şefkatle baktı. Az kalsın kendisi de yüksek sesle gülecekti ama kendini tuttu. Hemen not defterinden temiz bir yaprak kopardı. Ağzına sokup çiğnemeye başladı. Yan yan öğretmene baktı. Sonra şakacı bir ifadeyle Fedotka'ya göz kırptı. Çocuk merakla kendisine bakıyor ama gülümsediğini belli etmemek için mini mini avcı ile dudaklarını kapıyordu. Davidov Fedotka'nın sabırsızlandığını seyretmekten zevk ala ala, hiç acele etmeden dikkatle ağzındaki kağıttan küçük bir top yapıp sol elinin baş parmağı üzerine koydu. Sol gözünü nişan alıyormuş gibi kapadı. Fedotka yanaklarını şişirdi. İhtiyatlı bir hareketle ürkek ürkek başını omuzlarının içine çekti. Ne de olsa Davidov'un yaptığı top pek küçük bir şey değildi. Ağırcaydı. Davidov fırsatını bulup parmağıyla topu Fedotka'ya doğru fırlattığı sırada çocuk başını öylesine hızla eğdi ki alnı tok bir sesle sıraya çarpıverdi. Doğrulunca korkudan iri iri açılan küçük gözlerini öğretmenine dikti. Kızaran alnını hafif hafif ovmaya başladı. Davidov sessizce bütün vücudunu titreten kahkahalarla gülüyordu. Arkasını döndü, her zamanki gibi gülerken elleriyle yüzünü kapadı. Olacak şey değildi, çocukça davranmıştı. Oysa nerede olduğunu unutmaması gerekiyordu. Kendini toplayınca suçlu bir ifadeyle gülümseyerek yan gözle öğretmene baktı. Ama onun da pencereye doğru döndüğünü, aynı zamanda güldüğünü belli etmemeye çalıştığını gördü. Genç kızın zayıf omuzları sarsılıyordu. Elindeki buruşuk küçük mendili gülmekten nemlenen gözlerine doğru götürüp duruyordu. Davidov, tam da okula bağış yapmış sert bir köy ağasına benziyorum ha diye düşündü. Dersi berbat ettim. Bir an önce çekip gitmeli. Yüzüne ciddi bir ifade vererek Fedotka'ya baktı. Cıva gibi hareketli olan çocuk sırasının arkasında sabırsızlıkla kımıldayıp duruyordu. Parmağıyla ağzını işaret etti. Sonra dudaklarını araladı. Eskiden önde, boşluk olan yerde şimdi süt mavisine çalan iki irice diş vardı. İkisi de daha büsbütün çıkmamıştı. Uçlarında öyle sevimli mini mini tırtıklar vardı ki Davidov elinde olmayarak gülümsedi. Çocukların yüzlerine ve sıraların üzerine eğilmiş çeşit çeşit renklerdeki küçük başlara bakarken huzur duyuyordu. Çok çok eskiden kendisinin de işte tıpkı Fedotka'nın sıra arkadaşı gibi yazı yazarken başını ta aşağı kadar eğdiğini, dilini çıkardığını, dilinin de pek kolay olmayan o işte kendisine yardım etmeye çalışıyormuş gibi elinin her hareketiyle sağa sola kımıldadığını hatırladı. Sonra gene baharda Fedotka ile ilk karşılaştıkları zamanki gibi içini çekti. İleride hayat sizin için daha kolay olacak. Böceklerim benim, şimdi bile daha rahat yaşıyorsunuz. Bunun için savaşmadım mı ben? Siz de benim çocukluğumda başıma geldiği gibi fukaralık içinde olmayasınız, acı çekmeyesiniz diye çarpışmadım mı diye düşündü. Bu hayallerle düşüncelerden onu gene Fedotka ayırdı. Davidov'un dikkatini çekmek için sıranın üzerine yayılmış gibi kımıldayıp duruyor, sende de diş çıktı mı demek ister gibi ısrarla ağzını işaret ediyordu. Davidov öğretmenin arkasını dönmesini fırsat bilip üzüntülü bir tavırda kollarını iki yana açtı, dişlerini gösterdi. Fedotka Davidov'un ağzındaki dişler arasında daha önce de gördüğü boşluğun olduğu gibi durduğunu görünce gene ağzını avucuyla kapayarak fıkır fıkır güldü. Sonra da çok memnun bir tavırla gülümsemeye başladı. Her haliyle söze hiç ihtiyaç kalmadan, ''Gördün mü ya, ben senden üstün çıktım. Bak bende diş çıktı, sende çıkmadı.'' demek istiyordu. Ama bir dakika sonra öyle bir şey oldu ki, aradan çok zaman geçtikten sonra bile Davidov'u her hatırlayışında irkitecekti. Artık çığırından çıkmış olan Fedotka, Davidov'un dikkatini çekmek için yavaşça sıraya vurdu. Davidov dalgın dalgın kendisine bakınca gururlu bir tavırla sıranın arkalığına dayanarak Sağ elini kısa pantolonun cebine soktu. Hemen bir el bombası çıkardı. Sonra onu yine aynı hızla cebine soktu. Bütün bunlar o kadar çabuk olmuştu ki Davidov ilk anda yalnız gözlerini derin bir şaşkınlık içinde açıp kapadı. Neden sonra benzi atmaya başladı. Dehşet içinde, ''Nereden aldın onu? Ya kapsülü de içindeyse? Şu anda bombayı sıraya vurursa ne olacak peki? Allah kahretsin, ne yapsam acaba?'' diye düşünüyordum. Bütün vücudu ateş içindeydi. Gözlerini kapadı, alnında, çenesinde, boynunda ter damlacıklarının belirip aşağı doğru süzülmeye başladığını hissetti. Bir an önce bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ama ne yapmalıydı? Kalkıp çocuğun elinden bombayı zorla mı almalıydı? Ya çocuk korkar kendini ileri doğru atar, Allah korusun, el bombasının arkasından ölüm geleceğini bilmeden bir anda fırlatıverirse? Hayır, böyle yapmamalıydı. Kesinlikle bundan caydı. Hala gözlerini açmamıştı. Büyük bir üzüntüyle çıkar yol arıyor, zihnini zorluyordu. Hemen gözünün önünde bir infilakin sarı ışığı beliriverdi. Ve korku dolu kısacık bir çığlık. Sonra da yerlerde parçalanmış mini mini çocuk cesetleri. Ancak şimdi ter damlalarının ağır ağır burnundan aşağıya süzüldüğünü, burnunun altını gıdıkladığını duyuyordu. Cebinden mendilini almak istedi. Eli bir arkadaşının çok eskiden kendisine hediye ettiği çakıya değdi. Birden aklına parlak bir düşünce geldi. Sağ eliyle çakıyı çıkardı. Sol eliyle alnında bol bol birikmiş olan teri sildi. Sonra çakısını sanki onu hayatta ilk defa görüyormuş gibi elinde dikkatle evirip çevirmeye başladı. Bu arada yan gözle Fedotka'ya bakıyordu. Çakı eskiydi, ucu küntleşmişti ama sapının üzerindeki sedef parçacıklar güneşin altında pırıl pırıl parlıyordu. İki ağzı vardı. Üstelik şişe açacağından, tornavidadan başka mini mini cici bir makasla süslenmişti. Davidov çakıdaki bütün bu özellikleri belirtir gibi hepsini ayrı ayrı açıyor, arada bir Fedotka'ya bakıyordu. Çocuk büyülenmiş gibi gözlerini çakıdan ayıramıyordu. Bu öyle herhangi bir çakı değildi ki, başlı başına bir hazineydi. Çocuk bütün hayatı boyunca bu kadar güzel bir şey görmemişti. Hele Davidov not defterinden temiz bir yaprak çıkarıp da hemen oracıkta o mini mini makasla bir at başı yapınca Fedotka artık zevkten dört köşe oldu. Biraz sonra ders bitti. Davidov Fedotka'ya yaklaştı. Hafifçe fısıldayarak ''Çakıyı gördün mü?'' diye sordu. Fedotka yutkundu. Bir şey söylemeden başını salladı. Davidov eğildi. ''Gel seninle değiş tokuş yapalım, olmaz mı?'' Fedotka daha da alçak bir sesle fısıldayarak karşılık verdi.